Ayrım 8. Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch. Sayfa 69. Jean ürkütücü parıltıya baktıkça gözlerinin arkasında soğuk bir kaşıntı ve sağ elinin parmak uçlarında sert bir baskı hissetti. Geri doğru sendelerken zihninden bazı imgelerin geçtiğini gördü. Soluk renkli kat kat ipekler, narin dantele batıp çıkan iğneler, çözülerek ipliklere ayrılan bir kumaşın tiftik tiftik olmuş kenarı. Parmaklarındaki baskı kumaş boyunca yukarı aşağı hareket ederek durmaksızın dans eden gerçek bir iğneydi sanki. Ah diye mırıldandı kapıldığı his kaybolurken bir elini alnına koyarak. O da neydi lan öyle?
Bendim dedi kadın, yani bir bakıma. Hiç içtiği tütünün kokusundan, kullandığı parfümden veya teninin dokunuşundan birini hatırladığın oldu mu?
Kelimelere dökülemeyecek derin anılara kapıldığın. Evet dedi Loki şakaklarını ovuşturarak. Jean her nasılsa dostunun da o kısa sanrıyı görmüş olduğunu tahmin etti.
Cemiyetimde zihinden zihine konuşuruz. Kendimizi bu tür izlenimlerle ifade ederiz. Belirli anıları yahut tutkuları kullanarak imgeler yaratırız. Bunlara mühür deriz.
Gülümseyen kadın bileğini tekrar dantelli manşetiyle örterken siyah halkalar ruhani parıltılarını bütünüyle yitirmişti.
Kendiminkini sizinle paylaştığım için bundan böyle dudaktan kulağa değil de zihinden zihne konuşmam gerekirse ödünüzün patlama ihtimali daha düşük.
Sen nesin be yahu dedi Jean.
Bizden 4 tane var dedi kadın. İdeal bir dünyada 5. halkaların en bilgeleri ve en güçlüleri olurduk. Başka hiçbir anlamı yoksa bile en azından en büyük evlerde biz yaşarız.
Yani bağlı büyücülere hükmediyorsunuz dedi Loki hayretler içinde.
Hükmetmek çok abartılı bir ifade. Arada bir kızılca kıyamet kopmasını önleyebiliyoruz desek daha doğru olur.
Bir adın var mı?
Sabır.
Ne yani? Kurallarınız icabı ismini öğrenmeden önce biraz sabretmemiz mi gerekiyor?
Hayır, adım bu. Sabır.
Deme yahu. Akranların sana epey saygı duyuyor olmalılar.
Adımın özel bir anlamı yok. Tıpkı Menekşe adını taşıyan bir kızın mor renkli olmasının gerekmediği gibi. Bu sadece bir unvan. Arşidama sabır. Kimsenin kimseyi öldürmeyeceği konusunda anlaştık mı?
Sanırım bu ne hakkında konuşmak istediğine bağlı dedi Jean.
Siz ikiniz dedi sabır, gözüm epeydir üzerinizde. İşe Şahinci'nin anılarından toplayabildiğim parçalarla koyuldum. Casuslarımız onun sakat kalmasının ardından Kamor'da kalan eşyalarını bulup geri getirdiler. Aralarında daha önce Anatolius ikizlerinden birine ait bir bıçak vardı.
Üstüne kanımın bulaştığı bir bıçak dedi Jean.
Ondan yola çıkarak izinizi kolayca bulduk.
Ve ondan yola çıkarak hayatlarımızın içine ettiniz.
Anlamanız gereken bir şey var dedi sabır. O da ne kadar az şey anladığınız. Tal Verrar'da hayatınızı kurtardım.
Komik, seni orada gördüğümü hiç hatırlamıyorum dedi Jean.
Şahinci'nin çevresi geniştir dedi sabır. Yardakçıları, destekçileri, adamları var. Tüm kusurlarına rağmen eskiden pek popülerdi. Gece çarşısındayken o insanların ucuz hilelerini gördünüz ama sırf o kadarına izin verdiğim için. Müdahale olsaydım sizi oracıkta öldürürlerdi.
Sen o rezalete ucuz hileler deyip geçebilirsin karşılığını verdi Jean. Yine de Tal Verrar'daki o saldırı başımıza bir sürü dert açtı.
Ama muhakkak ölmekten iyidir dedi sabır. Üstelik şartlar göz önüne alındığında normalde olabileceğinden çok daha merhametliydim.
Şartlar mı?
Şahinci küstah, habis ve sapkındı. Aldığı bir kontrata göre hareket ediyordu ki bu bizim için kutsal bir yükümlülüktür. Fakat durumun gerektirdiği gaddarlığı çığırından çıkardığını reddedecek değildim.
Herif yüzlerce kişiyi içi boş kabuklara, tanrıların cezası birer eşyaya dönüştürecekti. Bu senin için yeteri kadar gaddarca değil miydi diye sordu Jean.
O insanlar kontratın bir parçasıydı. Siz ve dostlarınızsa değildiniz.
Eğer bu bir tür özürse cehenneme kadar yolun var dedi Loki öksürerek. Ne kadar hayırsever bir cadı olduğunu sandığın umurumda değil. Şahinci'nin nasıl veya neden kafayı yediği de öyle. Eğer daha çok zamanım olsaydı elimdeki her saniyeyi onun kanını daha da fazla akıtmaya harcardım. Hak ettiği belanın çok ufak bir kısmını buldu.
Ne kadar haklı olduğunun farkında bile değilsin Loki. Ah hem de hiç.
Sabır tekrar ellerini kavuşturup iç geçirdi.
Ve hiç kimse bu durumu benden iyi anlayamaz. Ne de olsa Şahinci benim oğlum.
Ara, boğulmayan kız. Birinci kısım. 77. Sendovani yılının yazında Beth'in ortadan kayboluşunun ardından gelen o mevsimde hırsız başı tarafından peder zincire yani Perelandro tapınağındaki meşhur gözsüz rahibe satıldığında Loki Lamora'nın dünyası genişleyiverdi. Eski tasaları ve ızdırapları ansızın geride kalmış fakat yerlerini her gün artan yepyeni bir şaşkınlıklar dizisi almıştı. Ya başka bir tarikata mensup bir rahip ya da rahibe yanımızdan geçecek olursa diye sordu Zincir. Sansa ikizlerinin özensizce Loki'nin başına geçirdiği kukuletalı beyaz cübbeye çeki düzen vererek.
Ortak inancımızın ı işaretini yapacağım.
Loki sağ avucunu sol elinin üstüne kapattı ve neredeyse baş parmaklarına değene dek kafasını aşağı eğdi.
Ve bana hitap edilene kadar konuşmayacağım.
Güzel. Peki ya da başka bir tarikatın çırağıyla karşılaşırsan?
Dertlerinin geride kalması için hayır duasında bulunacağım.
Loki sağ elini avucu yukarı bakacak şekilde öne uzattı. Sonra da bir şeyi sol omzunun üstünden geriye itercesine yukarı kaldırdı. Ve?
Şey, selam verirlerse ben de vereceğim ve onun dışında hiç konuşmayacağım değil mi?
Ya bir Perelandro çırağına rastlarsan?
Daima selamlayacak mıyım?
Unuttuğum bir şey var.
Evet. Ortak inanç işaretini yap. Daima selam ver. Çıraklarla muhabbet kur. Ve daha şey, yüksek rütbeli birinin yanında çeneni kapalı tut.
Bir kefaret gününde yağmur yağıyorsa vereceğin alternatif işaretlerden ne haber diye sordu Sansa ikizlerinden biri.
Şey, Loki tedirgince ellerini öksürdü. Ben emin değilim.
Bir kefaret gününde yağmur yağıyorsa vereceğin alternatif bir işaret yok veya başka bir günde diye mırıldandı Zincir. Artık en azından duruma uygun giyiniyorsun ve sanırım dış ayinde sana güvenebiliriz. 4 günlük eğitim için hiç fena değil. Birkaç ay geçmeden çoğu çırağın papucunu çıkarmadan ondan yükseğe kadar sayabileceğine bile güvenilmez.
Zincir ayağa kalkıp kendi beyaz cübbesini düzeltti. Perelandro tapınağının mabedinde, yani Perelandro müritlerinin yalnızca tevazularını değil, küf kokusuna kayıtsızlıklarını da beyan eden mağaramsı ve rutubetli bir odadaydılar.
''Peki, o zaman'' dedi Zincir. ''Salak ve avanak bana ismimi veren şeyleri getirin bakayım.''
Kalo ile Galdo efendilerinin bütünüyle göstermelik prangalarının taşa çakılı, kocaman bir demir civataya bağlı olduğu duvara koştular. Zincirleri yerlerde sürükleyip kelepçeleri iri yarı adama takarken birbirleriyle yarışmayı da ihmal etmediler.
Aha dedi işini ilk bitiren, bir su altı osuruğundan bile daha yavaşsın.
Aman ne komik dedi diğeri, hey o çenendeki de ne?
Ha?
Bir yumruğa benziyor.
Loki'nin önündeki boşluk ansızın Sansa uzuvlarından oluşan çılgın bir anaforla doldu. Ve Zincir'in yanaşması olarak geçirdiği şu son birkaç günde oğlan 100. kez kardeşleri birbirinden ayırt edemedi. İkizler bir müddet çılgınca gülüşerek güreşti. Zincir soğukkanlı bir ustalıkla uzanıp onları kulaklarından yakalayınca da aynı anda uludular.
''Siz iki bilgin'' dedi adam, ''gidip cübbelerinizi giyebilir ve Loki ile ben yerlerimizi aldıktan sonra güğümü taşıyabilirsiniz.''
''Bugün basamaklarda oturmayacağımızı söylemiştin'' dedi kardeşlerden biri.
Oturmayacaksınız zaten. Güğümü taşıyasım yok hepsi bu. Onu dışarı çıkardıktan sonra aşağı inip ödevinizi yapabilirsiniz.
Ödev mi?
Hani dün gece sahtelerini hazırladığımı söylediğim o gümrük evrakları var ya, işte onlar gümrük evrakları falan değildi, aritmetik problemleriydi. Kişi başı 2 sayfa. Mutfakta kara kalem, mürekkep ve parşömen olacaktı. Neler öğrenmişsiniz gösterin bakalım.
Of!
Aynı anda hüsrana uğrayan Sansa kardeşlerin çıkardığı ses garip bir ahenk taşıyordu. Loki'nin daha şimdiden ikizleri şarkı söyleme alıştırması yaparken duymuşluğu vardı ve hiç de fena değildiler. Belki tesadüfen, belki de kasten çoğu kez aralarında armoni kuruyorlardı.
Git kapıyı aç Loki.
Zincir kostümünün son ve en önemli kısmını taktı. Katıksız bir çareliğini ima eden cübbesinin eteklerine basıp düşmeyecek şekilde ayarladığı bir göz bağı.
Güneş doğdu. Dışarıdaki onca para kendi kendini çalmayacak.
Loki odadaki küflü goblenlerden birinin arkasına gizlenmiş mekanizmayı çalıştırdı ve tapınağın duvarlarından hafif bir gümbürtü geldi. Kapı kanatları gıcırdayarak aralanırken doğu duvarında eriyik altına benzer dikey bir çizgi belirdi ve sıcak sabah ışığı çabucak mabedi doldurdu. Zincir elini uzattı ve Loki koşup o eli tuttu.
''Hazır mısın?''
''Öyle olduğumu söylüyorsan öyleyim.'' diye fısıldadı Loki.
Hayali gözsüz rahip ile en yeni hayali çırağı, hayali taş hapishanelerinden el ele çıktılar. Dışarıdaki sabah sıcağı o kadar amansızdı ki, kentin pişen taşlarından yükselen koku Loki'nin burnuna kadar geliyor, dilinde tat bırakıyordu. Daha sonra binlerce kez yapacakları gibi birkaç sözcükten ve boş bir bakır güğümden fazlasıyla silahlanmaksızın tıpkı birer eşkıya gibi gelip geçenleri soymak için beraberce yollara düştüler. İkinci kısım. Peder zincirle geçirdiği ilk birkaç ay boyunca Loki bir zamanlar bildiği Kamor şehrini unutmaya ve onun yerine bambaşka bir şeyi keşfetmeye başladı. Bir gölgeler tepesi çocuğu iken gün ışığını kısacık anlar halinde tecrübe eder, yukarıdaki dünyada biraz gezdikten sonra mezarlığın tanıdık karanlığına geri koşardı. Tıpkı nefessiz kalmamak için su yüzeyine çıkan bir dalıcı gibi. Tepede tehlikeden bol bir şey yoktu. Fakat onlar tanıdık tehlikelerdi ve yukarıdaki şehir bitmek bilmez gizemlerle doluydu. Bir zamanlar aşağıdakileri yargılayan kocaman yakıcı bir göz gibi algıladığı güneş, küçük beyaz cübbesiyle tapınak basamaklarında otururken başını ısıtmaktan başka hiçbir şey yapmıyordu artık. Daha mutlu bir oğlan dilenmekle geçirdiği uzun saatlerden bıkabilirdi. Fakat Loki sabrı mümkün olan en emin yoldan öğrenmişti. Yani hayatta kalmak için saklanarak. Gecenin yarısı boyunca aynı gölgeye sığınmak ona göre olağan bir durumdu ve paralar ayağına kadar gelirken aylaklık etmeye hiç itirazı yoktu. Dilenirken tapınak semtindeki günlük yaşantının ritimlerini inceliyordu. İşitme menzilinde kimsecikler yokken zincir alçak sesle Loki'nin sorularını cevaplıyor, adına Kamor denen o koca kitle yavaş yavaş sırlarını onunla paylaşıyordu. Eskiden gizemli ayrıntılardan teşkil bir deniz olan şey parça parça netleştikçe oğlan 12 tarikatın rahiplerini tanıyabilir, çok zenginleri yalnızca varlıklı olanlardan ayırt edebilir ve daha başka bir düzine faydalı ayrım yapabilir hale geldi. Bir sarı ceketler devriyesini tapınak basamaklarının önünden geçerken görmek hala yüreğini hoplatsa bile adamların kibar ilgisizliklerinden katıksız bir haz duyuyordu. Hatta içlerinden bazıları onlara selam bile veriyordu. Bir zamanlar gözüne son derece gaddar ve mutlak gözüken bir güce karşı üstündeki incecik pamuklu cübbenin böyle bir zırh sağlaması Loki'yi hayrete düşürüyordu. İnzibatlar! Ona selam veriyordu. Olacak iş değildi. Tapınağın içinde fukaralık maskesinin altında yatan gizli yuvada daha başka dönüşümler de söz konusuydu.
Loki hayatı boyunca ilk kez karnını doğru düzgün doyuruyor, zincirin coşkulu yönlendirmeleri doğrultusunda Kamor'un tüm yemek çeşitlerinin tadına bakıyordu. İlk başlarda beceriksizliği de kendisinden çok daha tecrübeli olan Sansa'lara ayak bağı olmasına rağmen undaki ekim bitlerinin nasıl ayıklanacağını, etlerin nasıl doğranacağını, bir fileto bıçağının bir yılan balığı çatalından nasıl ayırt edilebileceğini hızla öğrendi.
Hele şükür dedi zincir bir gece Loki'nin göbeğini sıvazlayarak. Artık haftalar önce aramıza katılan o hırpani ceset değilsin. Yiyecek ve gün ışığı resmen ölüyü diriltti. Hala ufak tefeksin ama artık hafif bir rüzgarda devrili verecekmiş gibi gözükmüyorsun.
Harika dedi sansalardan biri. Yakında şişmanlar ve biz de tıpkı ondan öncekilere yaptığımız gibi bir kefaret günü şöleni için onu doğrayıp pişirebiliriz.
Kardeşimin söylemeye çalıştığı şey dedi diğer ikiz, senden önceki tüm çocukların yalnızca doğal sebeplerden öldüğü ve bizden korkman için hiçbir sebebin olmadığı. Al biraz daha ekmek ye.
Peder zincirin gözetimindeki yaşam Loki'ye gölgeler tepesindekinden çok daha fazla konfor sağlıyordu. Artık yiyecek bol miktarda yemeği, yeni kıyafetlere ve kendine ait bir yatağı vardı. Geceleri Sansa ikizlerinin şaka teşebbüslerinden daha büyük bir tehlikeyle karşılaşmıyordu. Lakin ne gariptir ki Loki bu yeni hayatının geride bıraktığından daha kolay olduğunu asla söyleyemezdi. Gelişinden sadece birkaç gün sonra bir Perelandro çırağı olarak eğitilmeye başlanmış, o noktadan itibaren dersler giderek ağırlaşmıştı. Zincirin hırsız başıyla en ufak bir benzerliği yoktu. Ne Kahlo ile Galdo'nun Loki'ye gerçekten eziyet etmesine izin veriyordu, ne de başarısızlıkları bir kasap satırı çekerek cezalandırıyordu. Fakat o da hüsrana uğrayabiliyordu. Ah evet, tapınağın basamaklarında gizemli güçlerini kullanarak oradan geçenlerin aklını çelebiliyor, insanlar güç bela kazandıkları paralarından vazgeçene kadar makul bir dille yalvarıp hışımla nutuk atabiliyordu. Ve eğitim verirken de aynı güçlerden yararlandığı için öyle bir an gelip çattı ki zincirin hüsranı Loki'ye dayak yemekten bile daha ağır bir ceza gibi gelir oldu. Bu sahiden de tuhaf bir durumdu. Loki yeterince kışkırtıldığı takdirde adamın neler yapabileceğinden korkmasına korkuyordu. Boynuna astığı, içinde köpek balığı dişi bulunan deri kese kaçınılmaz bir hatırlatıcıydı. Ama direkt zincirden korktuğu yoktu. İri yarı ve sakallı adam Loki'nin derslerini öğrenmesinden gerçek bir mutluluk duyuyor, ona gün ışığı kadar iç ısıtıcı görünen bir takdirle bakıyordu. Zincir birbirine taban tabana zıt bu iki farklı mizacıyla derin bir hüsran ve parlak bir memnuniyet tüm oğlanları sonu gelmez testlerden geçiriyordu. Loki'nin günlük eğitiminde bazı bariz konular mevcuttu. Yemek pişirmeyi, giyinmeyi, bedenini nispeten temiz tutmayı öğrendi. Perelandro tarikatını ve onun içindeki hayali yerini öğrendi. At arabalarındaki bayrakların ve muhafızların, tabardlarındaki armaların anlamlarını, tapınak semtinin tarihini ve sembol yapılarını öğrendi. İlk başlarda en zor olanı okuma yazma öğrenmekti. Her gün basamaklara oturmadan 2 saat önce ve 2 saat sonra vaktini bu işe ayırdı. Terrin alfabesindeki 30 harfe dair bölük bölçük de olsa bilgi sahibiydi. Ve önünde sikke gibi sayabileceği eşyalar olduğunda basit toplama çıkarma işlemleri yapabiliyordu. Fakat zincir ona harfleri öyle çok tekrarlatıp yazdırdı ki onları rüyalarında bile görmeye başladı. Oradan da önce kısa kelimeleri, sonra daha uzunları, sonra da tam tümceleri öğrenmeye geçti. Zincir her sabah ona yazılı talimatlar bırakıyordu ve Loki onları çözene dek kahvaltı edemiyordu. Sonunda kısa paragraflar zeka savaşında ona rakip olmaktan çıktı. Fakat bu sefer de kendini aritmetikle karşı karşıya buldu. Artık cevabı kafadan hesaplamak yetmediği için devreye kara tahta ve tebeşir girdi. 26-12 dedi zincir. Güz başlarındaki bir akşam. Şehrin ne yağmurlardan sırılsıklam olduğu ne de sıcaktan kavrulduğu ılık günlerle gecelerin yaşandığı alışılmadık derecede hoş zamanlardı.
Galdo ile karşılıklı dükü yakala oyunu oynayan adam dönüşümlü olarak taşları da oynatıyor ve Loki'ye matematik problemleri yöneltiyordu. Üçü birlikte mutfak masasında zincirin altın sarısı ışık saçan harikulade simyasal avizesinin altında otururken Kalo da yakınlardaki bir tezgahta seyyah arpı denilen içler acısı bir müzik aletini tıngırdatıyordu. Loki işini düzgün yapmaya özen göstererek kara tahtasına bir şeyler karaladı. 14. Aferin dedi zincir. Şimdi de 21 ile 13'ü topla. Yürü bakalım dedi Galdo taşlarından birini oyun tahtasındaki karelerde ilerleterek. Git ve Kral Galdo için canını ver. Dileğin beklediğinden daha çabuk gerçekleşecek diyen zincir hamleye derhal karşılık verdi. Madem siz ikiniz savaştasınız dedi Kalo, bakalım bunu nasıl bulacaksınız? Oğlan sadeleştirilmiş arpında bir ezgi çalmaya ve yumuşak tiz bir sesle şarkı söylemeye başladı. Güzel Kamor'dan uzaklardaki Tanrı Kapı Tepesi'ne, 3000 mert adam çıktı sefere, 2000'i yatar hala orada, Kamor için fethettikleri kızıl toprakta. Galdo tahtadaki taşlarını kurcalarken genzini temizledi ve ikizi şarkıya devam edince ona eşlik etti. Sansaların o ürkütücü notasına kadar kusursuz armonilerini bulmaları bir kalp atışı bile sürmedi. Güzel Kamor'dan uzaklardaki Tanrı Kapı Tepesi'ne, bir dük gitti istemiyordu olmak köle, mezarındaki ekselansları yatar hala orada, cesurlar için fethettiği kızıl toprakta. Güzel Kamor'dan uzaklardaki Tanrı Kapı Tepesi'ne, bin fersah çeker karadan gidildiğinde, ama eski düşmanlarımız yatar hala orada, kanlarıyla boyanmış kızıl toprakta. Övgüye layık bir müzik yeteneği diye mırıldandı zincir. Ama maalesef yaşlı bir adamın budalalığını haklı çıkarmak için eli yumuşak züppelerin sıçtıkları bir şarkı bozuntusundan heba oldu.
Tavernalarda herkes bunu söylüyor dedi Kalo.
Söyleyecekler tabii. Ne de olsa sanat yoksunu yalakalığıyla anlamsız bir katliamın üstünü örtmeyi amaçlıyor. Ama ben kısa süreliğine de olsa o 3000 adamdan biriydim ve o günlerde tanıdığım hemen hemen herkes hala orada yatıyor. Sana zahmet daha neşeli bir şarkı seç.
Kalo yanağının içini ısırarak arpını akord etti ve yeniden başladı. Kahya dedi ki çiftliğe yeni yerleşen kıza, dur bahçedeki hayvanları göstereyim sana. İşte eti yenen bir domuz ve süt veren bir inek, işte bir keçi, bir kuzu ve de bir köpek, işte eğitilmiş bir şahin ve de bir at, gürbüz ve mağrur, ama asıl görmen gereken bu horoz denen harika kuştur.
Ulan bunu nereden öğrendin diye bağırdı zincir.
Kalo bir kıkırdama krizine tutuldu ama Galdo son derece ciddi bir yüz ifadesiyle şarkıyı sürdürdü. Ah, bazı kuşlar erken kalkar ve bazıları dimdik durur, ama bu kuştan daha amansızı, daha serti yoktur. Ve derler ki sertlik bir erdemdir kuşlarda. O yüzden ne dersin canım, var mısın şöyle bir el at? Ansızın mutfağın yanındaki ata cam kaplı tünelde yuvanın gizli girişinin o şüphe götürmez gümbürtüsü yankılandı. Belli ki gelişinin duyulup duyulmayacağını umursamayan biri kapağı sertçe kapatmıştı. Zincir hızla ayağa kalktı. Kalo ile Galdo onun arkasına koşarak mutfaktaki bıçaklara kolayca erişebilecekleri bir yerde durdular. Aritmetik kara tahtasını bir kalkan gibi tutan Loki sandalyesinin üstüne çıktı. Köşeden kimin döndüğünü gördüğü anda kara tahta parmaklarının arasından kaydı ve yere çarparak takırdadı.
Canım diye bağırdı zincir, aramıza erken döndün.
Kız Loki'nin hatırladığından daha uzundu ve saçları açık kahverenginin yeknesak bir tonuna boyanmıştı. Fakat oydu. Karşısındaki kesinlikle Beth'ti.
8. ayrımın sonu. Sayfa 79.